Değerli dinleyenler, İran'da May ayının 19'unda keşfilecek prezident seçkilerinde hazırki prezident Hasan Rouhani, 5 diğer namzet yani İbrahim Reisi, Mehmet Bağır Galibaf, İshak Cahangiri, Mustafa Mirselim ve Mustafa Haşimi Taba ile yarışacak. Bu arada sabık prezident Mahmud Ahmedinejad'ın namzetliği reddedildi. Müracaat etmişti ama reddedildi. Programımızın konuğu siyasi ekspert Umut Evren ile hem seçkileri hem de Hasan Rouhani'nin 4 yıllık icraatını danışacak. Umut Bey, önce kısa mümkün olsa İran seçkilerinin, yani İran'da esasen seçkilerin mahiyetiyle bağlı, hususiyle kuzeydeki eşidenlerimize bir şeyler diyesiniz.
Evet, selamlar. İran'daki seçkilerin renkli deme olası, İran'daki ilk önce bu yönetim ve diyebiliriz ki devletin Cumhuriyeti İslam'ın, İran İslam Cumhuriyeti'nin ne tür örgütlendiğini ve ne tür bir devlet olduğunu bilmek lazım. Biliriz ki İran İslam Cumhuriyeti'nin bir teokratik bir yönetim. Yani o da bir tane dini lider vardı ki meşruiyetin kavgadan almış, meşruiyetin 13. imamdan alır. Yani meşruiyeti yerine halkla bir ilişki yok ki. Meşruiyeti belli olduğu dolaylı olarak Allah'tan geldiği için o üstte durur ve onun çevresinde ilk dengeler ve uluslararası dengelerden de kaynaklanan belirlenmiş güç kömeleri oluşur ve bu güç kömelerinin yardımıyla o da diyebiliriz ki üstüde bir stratejik bir merkez olur ve bu stratejik merkez rejimin ayakta durabilmesi için daha uzak, daha çok ayakta durabilmesi için orada karar verici ki kim milletvekili olacak, kimler yani milletvekili olacak, kimler cumhurbaşkanı, kim cumhurbaşkanı olacak ve kim yargılamanın başı olacak. Milletvekillerde biraz tolerans olabilir. Orada anlaşma olabilir ama cumhurbaşkanlarında biz İran İslam Cumhuriyeti'nin başlangıcından bugün görmüşüz ki dini liderin istediği mutlaka istediği tarz olur. Hatta bize damızda o tarafı tarafa daima olmuyor ki ben ise dini liderin sözüne çıktığı için dışlandı aslında işe. Obrikler ama hamlısı stratejik olarak dini liderlerin belirli meslehetlere göre hatta sev meselede meseleler kontrol edilmek için getirmişler. 2008'deki İran'daki ayaklanmalarda da gördük ki dağlara göre şimdi Hüseyin Mutal kazanmıştı ona izin vermediler. Şimdi gördük ki burada stratejiler birisi gerek Ahmedinejad ola ve rehber de onu, dini lider de onu işaretlediği için o olmuş ki bu diyebiliriz ki İran'da bir seçimden söz edebilmeli. Dini liderin, stratejik merkezin seçtirmeyi millete seçtirmeli. O seçtirme de ne diyorsun? Bu seçtirme de İran'da deyirler seçim mühendisleri. Yani gerçekten bir iki tane ada koyular. Orada bir manipülasyon yapıldı toplumda ve toplum gelir bunların istediğine oy verir. Yani İran'da şey seçim sistem denedir. Yani bizim dünyada algıladığımız seçim sistemine çok tercih edilir.
Yani bizim eşidenlerimiz hususuyla kuzeydeki eşidenlerimiz için bu deyilmelidir ki o gerbdeki ve hatta şergideki de ile şergideki de partiyalı sistemler ki var gerb ve şerg bazı ülkelerinde seçiciler getirirler. İran'da o manada bir seçicilerden danışmırıq. Yani o əsasda söhbətimizi eləyirik.
Yani siz başında da adını gətirdiniz Ahmedinejad. Deyirik ki Ahmedinejad geçen iki dövrede İran'da Cumhurbaşkanlığı ben stratejik müşterilerde olup ki bu dönem dini lider dedi. Olabilmezsen de olabilmedi de ona izin vermedi. Yani bir görsende ki kimin Cumhurbaşkanı olacağı stratejik merkezde dini liderin müstəqil görüşüyle belirlenir ve o seçtirilecek. Ve onun dışında biri ihtimalen belirli bir şey seçse ona da ikinci bir plan hazırdır mutlaka.
Aydındır. Umut Bey, Hasan Rouhani'nin indi mesele buradadır ki 4 illik 4 ildir o prezidenttir ve o 5 diğer namzetle yarışacak ve burada onun 4 illik icraatı önem taşıyır. Elbette dediğim gibi İran'da seçicilerin mahiyetiyle bağlı prezidentin ne kadar gücü var, ne kadar rehberin kölgesi altında ne kadar faaliyet edebilir onları bir grağa koyduk. Hasan Rouhani'nin icraatıyla bağlı ne diyebilirsiniz? Çünkü o icraat indi bundan sonraki seçimlerde önemli rol olacak. O icraat toplumda
doğrudur, doğrudur. Ben burada mecburen biraz kıyas alıyor. Sakizil Ahmadinejad'ın birinci dönemi rasyaları bu son dönemde Amerika'da ki Amerika'nın birisi İslam'a şeytan ilse belirlenmişti. Şeytan isyanı olan biri İran idi, Suriye idi ve Irak'ıdır ve Irak'a saldırdı ve Irak'a saldırdıkça Irak'ta diyebilir ki Amerika girmedi ve ikinci olarak siyasi hedef İran idi. İran'da ise hiç ağırlı bunu dedi. İran'a saldıramaz. Bu saldırını önlemek için Ahmadinejad döneminde İran saldırıdan bir diş politika izleyerek nüve silahı elde edip ve rejimini korumak istedi. İkinci döneme geldiğimizde Obama dönemine rast geldi. Obama'nın da sosyalini buydu ki Orta Doğu'dan izlen taşıyacak yeni bir savaş içindeydi. Yine bu da bahis oldu ki İran bu saldırgan dış politikası Ahmadinejad'la devam edersin. Ama bu dış politikanın sonucu İran dünyada yalnızlaştı. Amerika'nın ağırlı tahrimler ve ağırlı ambargolar dediğimiz ambargoları neden oldu ki İran'da çok ağır ekonomik bir bohran yaransın. Yani işsizlik harcası %20'lere çıktı. Enflasyon yani bahalaşma harcası %45'lere çıktı. İran'ın kaynağı olmadı ki birçok finansal eylesin. Ve bu çok tevreden toplumsal bohranlara yol açtı ki bu bohranların birini bize de 2008'de ayaklanmayı öldürdü. Ama rejim Ahmadinejad'dan sonra mesele buydu ki İran mecburdu ki Gərbə təslim olsun. Təslim olsun, Gərbin qabağı təslim olsun bu ekonomik boğrandan ve toplumsal boğrandan ve rejimin hazırsa yok olmasından kurtulmak için mecburdu ki təslim olsun. Ama bu təslim olmak özü bir tane prosesiydi. Yani bu təslimi gerek belirli bir Ahmadinejad təslim olabilmezdi. Lider de olabilmezdi. Burada bir çehre lazımdı ki bu təslim prosesin, təslim olmak prosesin çok yaxşı yürütebilsin ve bu təslim olmağı bir hesap belirli bohranları aşmak için ve rejimin içeride ve dışarıda məşguliyyatını çok atmak için bu təslim olmağı kullanabilsin. Burada Rouhani, kendi Rouhani bildiğiniz gibi çok İran'ın, İran İslam Cumhuriyeti'nin çok deneyimli bürokratlarından bir diplomatik işlerde olup, araştırma işlerinde olup ve gizli servis işlerinde olup. O bilirsiniz, devletin adını koydu tedbir ve umut devleti. Yani bu buydu ki İran devletinde ağırcılık, təhsil edilir, ağırcılık yok idi. Bütün suçları yani qabaqçı devletin başına yıxdı. Qiymirliyi de sorumlu olmasına rağmen ve dedi ki, umutsuzlandırılıb ki, mən bu devletle gəlim ve şuarı da neydi? Şuarı da ılımlılıq ve etical diye. Ondan sonra komitlarla, diniyle barışıq hərəkət edilmə ve deyilir ki, ama karnamesine geldiğinde deyilir ki, Rouhani'nin en önemli karnaması bu idi ki eləyebildi bu boğanı, yani bu təhsil olmaz aşamasını, rejimi məşğullaşdırmaq için həm dünyada, həm içeride bunu kullansın. Ama ekonomide sadece eləyebildi biraz şeyi azaltsın, enflasyon bahalaşdırmaq, biraz şirketin azaltsın ve biraz da düşürdü, biraz da %35'lerden, %40'lardan düşürdü. %25'ler, %27'lere denen ki şeyler verilir. İşsizlik yine çok yüksek seviyelerde, aynı seviyede kaldı. İşsizliğin ilgili bir iş görenmedi. İnsan haklarıyla ilgili hiç iş görenmedi. Harcasa çevre felaketlerine ilgili sadece bazı teorik işler, bazı kurumlar kurdu ama hemen olarak hiç iş görenmedi. Etnişlerle ilgili de belirli işler görmeye çalışmış oğlanın da daha çok güvenlikli politikalarıyla ilgiliydi. Diyebilir ki, en başarılı yönü sadece bu təslimiyyat ki, bunu başarıyla gerçekleştirir ama o biri cihazlardan ki, çok başarılı sayma olmalı.
Umut Bey, siz indi bunları saydınız ama siz bir siyasi ekspert kimi takip edirsiniz olayları. Bütün bunlar, indi bunlar ne kadar İran'da anlatılabilir? Yani İran'da ne kadar medyada siyasi ekspertler eleyebilirler, ne kadar mesela anladılar? Elbette orada iki farklı cinah var, onlar anladır. Ama birbaşa ben isterdim fikrinizi bu hafta soruşam. Sizce toplum, İran'daki toplum umumiyetle Hasan Rouhani'nin 4 illik icraatına necə bakar? Yani onun zihninde bir müsbət bir dövr var idi ya mənfi dövrüydü? İndi bu, çünkü bu bakış bundaki, bu seçimlerde kararı etkileyecek.
Belə deyə bilək ki, orta təbəqə təbii ki, Əhmədinəcəd dönəminin kültürel baxışları ilə siyasət baxışları ruhani dönəminə görə daha ağır idi. Orta təbəqə bununla dəyərləndirəcək ki, təbii ki, ekonomik bir durğunluq vardı, amma enflasyon filan bir əşkərə gəlib ki, mənə belə gəlir ki, böyük şəhərlərdə və orta təbəqədə şu an ruhaniden başka bir alternatif görünmür. Çünkü yaslama da geçmişe göre olacak ve indiki bu aday olanlara göre olacak. Bunların içinde orta tabakanın destekleyebileceği farklı aday ruhani görsənir. Çünkü ruhani başka bir şeyde şey unutur ki, İran'ı diyebilir ki, Avrupa'da dış dünyaya biraz aslı ve biliriz ki bu aralar İran'ı diyebilir çok turist gelsin. Dünya ile ilişkilerin biraz zeynatı. Ben söyleyeyim ki, bir de genelde İran'da iki dövre olupla başlıkları olan bir şey, o devrimin əvvəlindəki olayları tutacak. Ben yani bu öngörü değil, ama belə söyleyeyim ki, toplum yine de ruha, yani
yani orta sınıf, siz dediniz büyük şehirler, orta sınıf dediğiniz şey öz sesini Hasan Rouhani, hazır ki prezidentten yana öz sesini istifade eder. O biri bölgelerde mesela nedir? O biri bölgelerde fikirlersiniz namzetlerin mesela verdiği sözler, indi əməl edecekler ya etmeyecekler, o başka meseledir. Onlar mı təyin edici olar ya, yoksa başka meseleler?
Ben fikirim ki, bölgelerde verilen sözler her halde o bölgedeki insanlar zilsene de hemen olunmur. O bölgedeki insanlar mesela budur ki, bu söylemler devlet qatına verilsin, siyasi qoşulmana girsin, ya ki etnik mesele. Etnik mesele ilk dəfə ruhani dönemində İran'ın siyasi cumhurbaşkanlığı seçimlərində bir söylem olarak siyasete girdi ve bahis oldu ki, orada bir yaşlı beyanlı bir ruhani özel bir danışma ve özel bir yardımcı da seçti. Ben istedim ki, tabii ki bölgelerde bunların verecekleri sözler etkili olur, ama o sözü verecekların geçmişi, hamısının geçmişi de aydın olduğu için insanlar bunlarla değerlendirecekler ve mesela budur ki, dediğim gibi ruhaninin biraz kesinlikle ki insanlar ruhaninin kəsini medyanı yaxşı kullanabilir. Daha modern bir təsvir verir topluma. Mən istəyirəm ki, sonunda gənclərin filanların çoxu o tərəfə
ruhaniyə səs verir deyirsiniz.
Onun damağında çox çox təsirli deməliyim. Çünkü onun qabağında ona rəqib olabilecek birine izin vermeyecek ki gelsin. Deyək mesela, eğer sadece əlamiye, mesela deyək bir tane əlamiye tabibin əsli, ona izin verseydi, o olabilirdi ki, Azerbaycanda, Kürdistan'da ve çox yerde ruhaninin oylarının hamısını alsın. Ama dedik, seçim daha önceden elə bir mühendisi olunur, elə bir yönetilir ki, seçilecek insan belirlidir. Yani başkalarına izin vermirler ki o alana girsin.
Umut Bey, bu altı namzədin o dünyaya geldikleri yere bakanda anlaşılan o ki, birincisi bunların heç biri Azerbaycan'dan değil ve doğduğu şehirlere bakılınca elə bil bunların heç biri Türk'te değil. Yani İndi buna bakarak və başqa etnik qruplara da bağlı olanı öz düşünərək yoxdur. Yəni, hamısı fars etnik qrupuna bağlıdır. Bu cəhətdən necə dəyərləndirirsiniz? Fikirləyirsiniz, buna baxarsaq, Azərbaycanda ya ümumiyyətlə türklərin səsi Həsən Ruhaniyə daha çox mu gedər? Yəni, ən çox rəyi, ən çox səsi Həsən Ruhani mi gətirir türklər arasında?
Valla bir tarixi mütaliyə yaptığımızda görmüşük ki, Azərbaycanda, Kürdistanda bir etnik bölgələr vardır. Bu etnik bölgələr genəldə çünki oranı böyük zindan kimi istəyirlər. Yəni, 3 metrədə zindandansa 10 metrədə zindan tərcih edirlər və daha çox biraz hiss elədiklər ki, daha çox türklər özgürlük olacaq, biraz daha siyasi baxış olacaq, o tərəfə gedirlər. Amma bu həmişə belə olmaya bilər. Dünyada gördüyümüz yeni bir akım ki vardır. Küçük və rejimi yox eləmək üçün məsələ deyək ki, oy vermələr də vardır. Belə bunu gördük, Amerikada bunu gördük. Yəni, daha çox populisti şu azar verənlərə gedik və diyorluq, sistemlə təşkilidir, etiraz olaraq görüntüsü təşkil edirlər, düşünmədikləri və ağıl dışı görünən şeylərdə oy verir. Dünya konjektoruna da baxdığımızda ön görmək olmaz, amma tarixi yox, şeyə baxdığımızda, kronolojiyə baxdığımızda genəndə Azərbaycan daha çox reformistlərə və reformist günahına yaxın olanlara oy verir ki, bir dəfə sadəcə Türk nümayənələr olanda təbii ki, Türklərə verir ki, bu bilirik ki, Mehrəli Zadə özləri qabağımızda ki, ən çox oyu Türk bölgələrindən aldı.